Sayfa 551. Şimdilik bitirirken ve intikamcı onun peşine takıldıysa onun kaçıp kurtulmasına olanak tanımaz. Çünkü o komşusuna ihanet etmiş ve ondan nefret etmişti. Joshua 20.5. Dipnot: bu bölüm ezberi şaşırtan, onurunu ve gururunu her koşulda koruyan gerçek gazetecilere adanmıştır. Tevrat'ta Goel olarak tanımlanan intikamcılık geleneği son yıllarda Mossad ve ilgili bulunduğu diğer grupların yeniden dört elle sarıldığı bir kavram haline gelmiştir. İntikamcı adıyla bilinen kişi Yahudi geleneklerine göre kendi adamlarından biri öldürüldüğünde onun intikamının alınması gerektiğini savunan kişiydi. Sığınak olarak kullanılan yerlerde bu tür korunma işlevini yüklenen kişiler vardı. Richard Dakin, İsrail Gizli Servisi, sayfa 241. Operatörler halkın zihnini denetim altına tutabilmek için imaj tasarımı oyununu oynamayı sürdürmüşlerdir. Yapılan işin anlamına denk düşen göz boyama kavramını kullanmaktan kaçınanlar, halkın tek haber alma aracı olan basın ve görüntülü yayını denetim altına almayı başarmışlardır. Özellikle basın dünyasında görüş yayıcı ve görüş oluşturucu işlevi bulunan seçkin köşe yazarları, gazetelere müteahhit ve banker çevresinin egemen olmasıyla yükseltilen ücretlerle gazeteciliği ideal edilmiş genç gazetecilerden kopartılmış, özgün gazetecilik kimliğinden ayırdına varmadan uzaklaşmışlardır. Bu sürece dış ülkelere uzun süreli geziler, içeride yabancı vakıfların parasal katkılarıyla gerçekleştirilen yatılı yemekli seminerler, iyi otellerin iyi salonlarında yapılan gösterişli konferanslar eşlik etmektedir. Örneğin Alman Hristiyan Demokrat Partisi'nin uzantısı Konrad Adenauer Stiftung, yerli gazetecilerle birlikte Anadolu'ya açılıyor ve seminerler, kurslar düzenliyor. Bir avuç gerçek gazeteci bu gidişe direnmeye çalışıyor. Gazeteler ve televizyonlar büyük şirketlerin yerlisine geçme aşamasını aşıp dışarıdan hissedarlarla kurulan ortaklıklar sonucu bu tür içeriden yönlendirici kurumlara dönüşüyor. Ve ABD'de yaratılmış Manufacturing Public Perception işini, yani halkın zihnine bir ön algılama süzgeci yerleştirmenin verdiği rahatlıkla hayasızca saldırıyorlar. Project Demokrasi operasyonunun dünyadaki uygulamalarına bakıldığında, Türkiye'deki uygulamanın kısa sürede amacına ulaşması ve başarı düzeyi şaşırtıcıdır. Türkiye'de kısa sürede darbeler yaşandı. İktisadi bunalım, borç şantajı derken siyasal istikrar diye tahsilat yapanlar, bir anda partilerinden istifa ederek hükümeti sarstılar. Ve iki yıldır bir türlü geçirilemeyen yasalarla Lozan Anlaşması'nın azınlıkların eğitimi hakkını tanımlayan 41. maddesi ABD Kongresi'nin raporuna koşutluk içinde değiştirildi. 1936 yasasıyla sınırlanan azınlık vakıf örgütlenmesinin önünü açacak ve yeni toprak talepleri yaratacak vakıflar yasası değişikliği gerçekleştirildi. Aslında bunların olmaması şaşırtıcı olabilirdi. Çünkü bunca dolarla ve bunca siyasal akademik dinsel ilişkiyle desteklenen atölyeler boşuna çalışmamış, devletin bakanlıkları, adalet ve eğitim dahil onca AB eurosuyla beslenen proje boşuna yapılmış olamazdı. Temmuz 2002'de birdenbire erken seçim kararı alındıktan sonra Kemal Derviş hem bakanlığını yürütüp hem de hükümetin ana partisine muhalif yeni bir partinin kurulması çalışmalarına başlamıştı. Derviş birdenbire ABD'ye gidip 10 günlük çalışmanın ardından Arı Derneği'nin önderi Kemal Köprülü ile 4,5 saat görüştükten sonra Ankara'ya gelip CHP başta olmak üzere partilerin genel başkanları ile siyasal görüşmeler yaptı. Daha sonra İstanbul'a dönen Kemal Derviş, TESEV kurucusu Bilderberg üyesi Bülent Eczacıbaşı ile uzun uzun görüştü. Eczacıbaşı TÜSİAD dünyasının duygularına tercüman olmak için mi bilinmez, Kemal Derviş'in arkasındayız dedikten sonra Ankara'ya dönen Kemal Derviş ilginç bir yemekte arkadaşlarıyla buluştu. Gazete haberini okuyalım. Bir masada Kemal Derviş, Fikret Ünlü, Oya Ünlü, Kemal Köprülü, Arı, Haluk Önen, Arı, Damla Gürel, Genç Arı, öteki masada İsmail Cem İpekçi, Adil Özkol, Osman Müftüoğlu, Mehmet Ali Bayar, Pars Kutay, Ömer Külahlı. Bayar ve Cem ittifak kararını açıkladıkları günü akşamında. Kemal Köprülü gençlik nezdinde AB lobisi konusunda çalışmalarına hız verecekmiş. Ancak Arı hareketinden Haluk Önen, Bülent Taşar, Nail Yücesan ve Zeynep Damla Gürel, Kemal Derviş'in yanında siyasete atılacakmış. Dipnot: Funda Özkan, MES buluşması kaderin cilvesi, Radikal, 10 Ağustos 2002. Haber her şeyi özetliyordu. Paul Wolfowitz ile Washington'dan tanıştıklarını söyleyenler partilere dağılıyorlardı. Bayar DYP'den aday oluyordu, Kemal Derviş ise CHP'ye yönelip birinci sıradan milletvekili adayı olurken yanında Genç Arı'dan Zeynep Damla Gürel'i de götürüyordu. Genç Arı'da Mustafa Kemal'in Cumhuriyet Halk Partisi'nin devamı olma iddiasındaki partiden milletvekili adayı oluyordu. Dipnot, DYP baraja kıl payı takılınca Bayar seçilemedi. Derviş ve Zeynep Damla Gürel ise önce milletvekili oldular. Daha sonra da CHP parti meclisi üyesi oldular. Derviş aynı zamanda genel başkan yardımcısı olarak seçildi. Kemal Derviş Dünya Bankası'nda çalışırken onunla çalışan ve daha sonra da Devlet Bakanı Kemal Derviş'in yanında asistan olarak bulunan Oya Ünlü ise CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın yardımcısı oluyordu. Avusturya'da çok verimli çalıştık. Kendisini çok başarılı buldum. Onun sayesinde bir sürü randevu ve program gerçekleştirdik diyen Deniz Baykal, Ünlü'nün hakkını verdikten sonra 4 Kasım sonrasında hükümeti kurduklarında ekonominin başına Derviş'i getireceğini söyleyerek projektin başarısını ilan ediyordu. Dipnot, tek başına CHP iktidarı 20 milyar dolara eşit ve Oya Ünlü ile iyi anlaştık. Hürriyet 25 Eylül 2002 sayfa 8 ve 20. Bu işlerde gazetecilerin payı pek de az değildir. Tam da bu aşamada SİHA başkanının gazetecileri, Amerika dışındakiler de dahil kullanıp kullanmadıkları yönündeki soruya naturally yani doğallıkla diyerek verdiği yanıt yeterince anlamlı olmalıdır. Bu kitabın önemli bir parçasını oluşturması gereken medyanın ele geçirilişi ve yabancı ülkelerde gezilerden sonra yazarlardaki örneğin Como Gölü'nden önce ve Como Gölü'nden sonra değişimleri sergileyecek gelişmeler, basın ve yayınla ilgili bilim kurumlarının lisansüstü ve doktora çalışmalarına konu edilecek derinliktedir. Project Demokrasi içinde medya ve medyacılar gibi başlı başına bir derinliği olan bu konuyu kitabın sonraki ciltlerine bırakırken, her öldürülüş yıl dönümünde ağıtlar yakanları bir yana bırakarak, bağımsız, bağlantısız gazeteci, yarıda kesilmiş son sözün sahibi Uğur Mumcu'nun bir araştırmasına değinerek şimdilik bitiriyorum. Kendisini öldüren plastiğin izini sürecek. Her yılın 24 Ocak gününde Uğur Mumcu için toplantılar, gösteriler düzenlenir. Ahlı vahlı yazılardan geçilmez. Onun yakın arkadaşı olduğunu söyleyen gazeteciler, Mumcu'nun bıraktığı dosyaların son sayfasını bir açalım ve yeni sayfalar ekleyelim. Aydınlatılmamışları birazcık da biz ortaya çıkaralım demezler. Hem dosyaların sararıp solmasına göz yumulur, hem de Uğur Mumcu'nun 10 yıl önce yazdıklarından alıntı yapıp, bak o bunu da yazmış denilerek işler kısa yoldan bitirilir. Hatta Mumcu'nun dosyalarında adından söz edilenler de anma gününde yürüyenlerin başını çekerler. Uğur Mumcu'nun dosyaları o denli boş olmalı ki o dosyaları yeni sayfalara eklemeyi düşünmemektedirler. Dahası Uğur Mumcu için ahlar vahlar çeken politikacıların, yurt elden gidiyor diyenlerin çoğunun onun yazdıklarını okumadıkları da bir gerçektir. Politikacıları bir yana bırakırsak okumaz yazmaz keskinlerin tasasının, ezberledikleri yalan gerçeklerden kurulu sığınaklarının bir anda başlarına yıkılacağı korkusudur. Korkular ağıtlarla ve keskin sloganlarla atlatılır atlatılmaz yeni dünya düzenine uygun olarak yaşanmaya başlanır. Bu davranışların temel nedenini Uğur Mumcu'nun öldürüldüğü günlere dönerek bulmaya çalışalım. O günlerde tepkinin odağına İran yönetiminin ve yurt içinde İslamcı olarak adlandırılan kesimin oturtulduğunu anımsayacağız. Ankara'da cenaze arkasından yürüyenlerin ve Anadolu'nun birçok yerinde gösterilere katılanların ortak sloganı da "Laik Türkiye, Mollalar İran'a'ydı." Uğur Mumcu kuşkusuz Türkiye'nin laik devlet düzeninin korunması üzerine düşünceler geliştirmiş, yazılar yazmış, konuşmalar yapmıştı. Ama onun yazılı olarak okurlara ulaşan araştırmalarında dünyaya, bölgeye ve Türkiye'ye egemen olmak isteyen güçlerin oyunlarını ortaya çıkarmaya çabaladığı da görülmektedir. Bu oyunların aynasında devlet yönetimlerinin kirli operasyon örgütleriyle ilişkileri, bu örgütlerin doğrudan ya da dolaylı yönettiği ve yönlendirdiği daha alt örgütler, silah kaçakçıları, pis oyunların parasal kaynağını yaratan uyuşturucu kaçakçıları, altın kaçakçıları yer alıyordu. Kuşkusuz başka ülkelerde bu tür araştırmalarla dünyayı uyandırmaya çabalayan Uğur Mumcu gibi araştırmacılar bulunmaktadır. Ne var ki Uğur Mumcu dünyanın en belalı, en kapsamlı dolapların çevrildiği bir bölgesinde ve o bölgenin en kilit konumdaki ülkesinde yaşıyordu. Bunun anlamı açıktır. En kapsamlı, en uzun süreçli, en pahalı komploların uygulandığı bir bölgede, merkez konuma sahip bir ülkede, kirli işler ağının bir ilmiğini çekiştirmek, inatçı bir araştırmacıyı büyük komploların, büyük senaryoların odağına yaklaştırır. Bu araştırmacı gerçeği ortaya çıkarmakta kararlıysa ve aydınlatma işini bireysel gönenci ya da ününe ün katmak için değil de gerçeğin ortaya çıkarılması ve varsa adaletin yerine getirilmesi için yapıyorsa, komploculara vereceği zarar da o ölçüde büyük olacaktır. Uğur Mumcu'yu anlamak, onun izini sürdüğü konuyu gerçeğe ulaşıncaya dek bırakmadığını okuyucuya anlatmak için kararlı araştırmacılığının birkaç örneğine, onun dosyalarındaki sararan yapraklarına ve onun bıraktığı yerden sonra ekleyeceğimiz birkaç ilmiye bakmak yeterli olacaktır. yalan bulutunun dağıtılışı. Papa suikastinin ardından bir bilgilendirme kampanyası başlamıştı. Bu kampanyanın iddiası suikastin KGB adına hareket eden Bulgar gizli servislerinin denetiminde gerçekleştirildiğiydi. Bilgilendirme kampanyası kısa sürede sonuç vermiş ve birkaç Bulgar memur İtalya'da Ağca ile birlikte yargılanmıştı. Ne ki söz konusu bilgilendirme kampanyasının tutarlılığı Batı dünyasında tartışılır olmuştu. Bu tartışmalar daha çok senaryo iddialaşması gibiydi. Kampanyanın yöneticisi ise ABD Milli Güvenlik Kurulu görevlilerindendi. Kampanyada Papa'yı vuran Ağca'nın geçmiş ilişkilerinden söz edilmiyor ve Türkiye'deki bağları göz ardı ediliyordu. İşte bu noktada Uğur Mumcu yazılarıyla kampanya sahibinin yanlış bilgilendirme çabalarını boşa çıkarmıştı. Papa'ya suikast davasının dosyalarını inceleyen Uğur Mumcu, her şeyden önce bu yönlendirme bilgilerini yayan Paul B. Henze'nin 1974-77 arasında Türkiye'de CIA istasyon şefi olduğunu, 12 Eylül darbesini savunduğunu yazarken, onun tetikçinin ilişkileri üstüne yayınlarında eksik bilgilendirme yapmakta olduğunu açıkladı. Burada hemen belirtmeliyiz ki yönlendirme ajanlarının görüşlerini aktaran yayınlarda onların operasyon örgütlerindeki görevlerini görmezden gelindiğine sıkça rastlanır. Henze için de bu böyle olmuştur. Paul Henze TV programlarını ve Wall Street Journal, Christian Science Monitor ve Reader's Digest gibi yayınlarda onun devlet görevi yaptığından söz edilmekle birlikte CIA'daki işi anılmıyordu. Yeri gelmişken Henze'yi biraz tanıtalım. Henze 1952-58 arasında CIA'nın Radio Free Europe yayınlarını yönetirken Hitler'in yanlış bilgilendirme uzmanı Goebbels'in tekniğini uygularak deney kazanmıştır. Bu tür yönlendirme yayınlarını ise büyük usta Alan Welsh Dulles örgütlüyordu. Henze 1974-77 arasında Türkiye İstasyon Şefliği'nin ardından ABD Milli Güvenlik Kurulu kadrosuna 1977-1980 geçmiş ve AKEV Türkiye dahil birçok ülkeden sorumlu CIA irtibatçısı olarak çalışmıştır. Henze American Turkish Foundation'la yaklaşık 10 yıl mütevelli heyeti üyesi olarak bulunmuş ve 1990'dan sonra Rand Corporation'da danışmanlık görevini üstlenmiştir. Dipnot: Graham E. Fuller and Ian O. Lesser with Paul B. Henze and J.F. Brown, Turkey's New Geopolitics from the Balkans to Western China, sayfa 187. Henze'nin 12 Eylül yönetimini destekleyen yayınları dikkat çekmiştir. İşte Uğur Mumcu böyle bir ustanın yönettiği yanlış bilgilendirme operasyonunu görmezden gelmemiş ve dava dosyalarındaki bilgileri İtalya ve Mallorca'ya giderek yerinde yapmış olduğu araştırmalarla zenginleştirmiş ve Türkiye'de kargaşa ortamının arkasındaki silah ticaretiyle, beyaz zehir kaçakçılarıyla, İtalyan gladiyosu ve mafyası ile ilişkileri yazmıştı. Bu yayın sonunda Washington kaynaklı yanlış bilgilendirmenin önü alınmıştır. Yanlış bilgilendirme operasyonunun suikastla olan bağı çözülememiştir. Ama Uğur Mumcu'nun bu derin araştırmasının sonunda yazmış olduğu Papa Mafya Ağca kitabı Amerikalı araştırmacıların da gözünü açmıştı. Yanlış bilgilendirmenin bir maşası olan gazeteci Claire Sterling'in CIA adına yazılar yazdığı ortaya çıkarılmış, suikasta ilişkin yanlış bilgilendirmeyi konu edinen ve 1986'da yayımlanan The Rise and Fall of the Bulgarian Connection adlı kitap Uğur Mumcu'nun açtığı pencereden bakılarak kurulmuştur. Dipnot: Edward S. Herman, The Rise and Fall of Bulgarian Connection. Uğur Mumcu için bu konu bir kitap yazmakla kapanamazdı kuşkusuz. Kitap 1984'te yayımlandıktan sonra da ağı ilmik ilmik çözmeye çabaladı. Onun hangi derin karanlıkları inatla karıştırdığına da iyi bir örnektir bu konudaki tutumu. Uğur Mumcu 19 Haziran 1982'de suikast silahı ile ilgili olarak dava dosyasından aldığı bilgileri yazıyordu. Tabanca Belçika'da Fabrique Nationale Herstal firmasında üretilmiş, 1979'da Schroeder firmasına devredilmiş, aynı tabanca daha sonra 1980'de İsviçre'nin Neuchâtel kentindeki Grisel Petit Pierre firmasına gelmiş ve Avusturya'da yerleşik Nazi yanlısı aileden gelme, silah tüccarı Horst Grillmeier adına Tinter Odlo adlı kişi tarafından Nisan 1981'de satın alınmış. Grillmeier gizli duruşmada devlet hesabına çalıştığını bildirdikten sonra ortadan kaybolmuştur. Dipnot: Grillmeier Kanada Polis Grubu'nda deneme nişancısıydı. ABD Savunma Bakanlığı için çalışmış, Avusturya ordusuna katılmış. 1974 Birleşmiş Milletler Kuvvetleri'nde onbaşı olarak yer almış ve Golan'da mayın arama çalışmalarına katılmıştı. 1976'da Avusturya'ya dönmüş, silah tüccarı lisansı almış ve Lübnan'a, Türkiye'ye ve Afrika'ya silah satmaya başlamıştı. Grillmeier bir yasallık görüntüsü içinde her çeşit kaçakçılık işini demir perde ülkelerinde bile sürdürme ve Avusturyalı, Alman, Amerikan ve İsrail'li gizli servislerle yakın ilişkiler kurma yeteneğine sahipti. Tintner Grillmayer lisansıyla İsviçre'den 21 tane satın almıştı. Bu silahlardan 4 tanesini Nisan 1981 başında Ağaca ve Oral Çelik'e sattı. Jean-Marie Storkel, Mesih Papa'yı neden vurdu? Sayfa 95-96. Uğur Mumcu'nun dünyadan zamansız koparılışının ardından ne yazık ki Horst Grillmayer'in izinin sürülmesi yarım kalmıştır. Oysa Horst Grillmayer adına son yıllarda uluslararası tabanca atış şampiyonalarında, örneğin 18-31 Ağustos 2000 Avustralya Olimpiyatlarında Avusturya atıcılık takımında rastlanmaktadır. Yine Uğur Mumcu'ya dönelim. Onun Papa olayını deşmesinin ardından 10 yıl geçiyor. Suikast magazin haberlerine ve Mehmet Ali Ağaca ile ilgili ruhanilik öykülerine konu edilip unutturulurken, Uğur Mumcu gazetedeki köşesinde konuya bir kez daha dönüyordu. ABD'nin Orta Doğu ülkelerinin iç düzenlerini bozmasına değiniyor, İran'da kendi ülkesindeki petrolden biraz daha fazla pay almak isteyen, seçimle gelmiş Başbakan Dr. Musaddık'ın komployla devrilmesinde, zamanın ABD Dışişleri Bakanı J. Foster Dulles ile onun kardeşi CIA direktörü Alan Welsh Dulles'ın paylarını gösteriyordu. Uğur Mumcu bununla da kalmıyor. Dulles kardeşlerin yönettiği Sullivan Cromwell şirketinin aynı zamanda Anglo-Iran Oil şirketinin danışmanı olduğunu, bu petrol şirketine sermaye sağlayanın da J. Henry Schroeder bankerlik firması olduğunu yazıyordu. Bununla da yetinmiyor. CIA yöneticisi Alan Welsh Dulles'ın aynı zamanda Schroeder'in New York şubesine yönetim kurulu başkanlığı yaptığını ekliyordu. Dipnot: Petrol ve Siyaset, Cumhuriyet, 15 Aralık 1992. Böylece suikast silahının izi boyunca görülen Schroeder bankacılığın ABD bağlantılarına ışık tutuyordu. Suikast silahının ve suikaste bulaşık kişilerin ilişkileri, mafya İtalyan gladiyosu, CIA, banker Calvi, Vatikan ilişkileri, P2 Mason locası ve Amerikalı Kardinal Mersinkus'un Vatikan Bankası IOR'de oynadığı rolleri tek tek yazıya döküyordu. Dipnot: Türk ve Kürt, Cumhuriyet, 10 Aralık 1992. Mumcu karanlık suların altındaki ilişkilere el atmıştır. Bu kişilerden Dulles kardeşlere ve ABD şirketlerinin geçmişlerine kısaca değinirsek işin ciddiyeti de anlaşılacaktır. Sullivan Cromwell finans danışmanlığı şirketi büroları John Foster Dulles ve 1953'te CIA'nın başına getirilen Alan Welsh Dulles 1849-1969 tarafından kullanılmıştır. Kendi eşi tarafından bile köpek balığı olarak adlandırılan Alan Welsh Dulles, İkinci Dünya Savaşı döneminde Amerikan Askeri İstihbarat Örgütü OSS, Office for Strategic Services'in Bern, İsviçre şubesini yönetmiş, Gestapo İstihbarat Generali Gehlen'in ekibiyle, elbette evraklarıyla birlikte, ABD istihbaratına kazandırılması operasyonunda yer almış, daha sonra CIA'nın kuruluş yasasının taslağını hazırlamıştır. Dipnot: Nazi generali istihbarat şefi Gehlen ABD saflarına katıldıktan sonra CIA'nın ilk kuruluş yıllarından sonra yeni elemanlar eğitti. CIA'da örtülü operasyon ve counter terror eğitim programları onun yönetiminde geliştirildi. Gehlen çok sayıda Nazi suçlunun ABD'ye geçişini sağladı. Gehlen'in elemanları arasında Kızıl Ordu'dan SS kıtalarına katılan Ruzi Nazar da vardı. Ruzi Nazar ABD Ankara Büyükelçiliği'nde görev yaptı. Şimdi ABD'de yaşamaktadır. Gehlen eğitiminden geçenler CIA'nın MAH yani MIT ile doğrudan çalışmaya ve doğrudan para ödemeye başladığı dönemden sonra yönetici konumuna geldiler. Onların yetiştirdiği elemanlar da sonraki operasyonları ve işkence seanslarını yönettiler. Gehlen öğrencilerinden Paul B. Henze, Ruzi Nazar, Graham Fuller ve Fuat Doğu, sonra MIT müsteşarı, Türkiye'de birlikte çalıştılar. Soner Yalçın, Doğan Yurdakul, Bay Pipo, sayfa 134. CIA'nın operasyondan sorumlu direktör yardımcısı olarak göreve başlayan Alan Welsh Dulles, 1953'te CIA direktörlüğüne getirilmiştir. Dulles'ın Nazi ilişkileri oldukça eskidir. Dipnot: Anthony Sutton, Wall Street and the Rise of Hitler'den aktaran Uri Dovbank Nitro News, 12.9.1999. Savaştan 6 yıl önce Eylül 1933'te Führer ile bir toplantıya da katılmıştır. Dulles, yani CIA ile banker John Henry Schroeder adlarına 1954'te gerçekleştirilen Guatemala operasyonunda da rastlıyoruz. Guatemala'da seçimle gelen yönetim Sovyet tehdidi bahane edilerek düzenlenen bir komplo sonunda devrilmişti. Oysa Sovyetlerin bu ülkede elçiliği bile bulunmuyordu. Welsh dönemi CIA'nın Kamboçya, Küba ve birçok ülkede iş tuttuğu dönemdir. Dulles 1920'de Türkiye ve Körfez petrol bölgesi için askeri ve ekonomik istihbarat yapmıştır. Alman baronu Kurt von Schröder tarafından kurulan bankerlik şirketi, daha sonra Londra'da John Henry Schröder Limited ve New York'ta John Henry Schröder Corporation adıyla kurulmuştur. Bu Schröder New York'un danışmanı Sullivan Cromwell şirketidir. Alan Welsh Dallas, bu Sullivan Cromwell şirketinde etkin bir danışman olarak 1926-1933 arasında Prusya'ya 30 milyon dolar hazine yardımını örgütlemişti. Schroeder New York şirketi Hamburg'daki şubesi aracılığıyla ITT firmasının parasını 1944'te Himmler'in SS örgütüne akıtmıştır. Amerikan ordusu Almanya'ya girmeden önce Schroeder'in başkan yardımcısı Bogdan aceleyle Almanya'ya yollanmış ve böylece Nazi ilişkilerine ait belgeler açığa çıkmadan alınabilmiştir. Şimdi Uğur Mumcu'nun adından sıkça söz ettiği Vatikan mankeri olarak bilinen ve boynundan asılı olarak bulunan Calvi üstüne bilgilere biraz katkıda bulunalım. Calvi adı bizi Londra bankerlerine eroin kokain parası aklayan İsviçre bankalarının ilişkilerine götürür. Dipnot, EIR, November 1st, 1996. Aynı ad bizi artık bize yabancı gelmeyen sivil toplumcuların çok beğendikleri için İstanbul'a getirip konferans verdirttikleri, ulusal para piyasalarını alt üst etmekle ünlü bir kişiye, Soros'a, Soros'un şirketlerine, Soros'un vakıflarına ve nihayet Londra bankeri Rothschild ailesine götürür. Soros dünya egemenliği operasyonu Project Demokrasi'nin para kaynaklarından biridir. Onun izlerine Yugoslavya'da, Malezya'da, Ukrayna'da, Varşova'da, Moskova'da ve ayrıca içlerinde Türkiye'nin de bulunduğu 90 ülkede daha rastlanır. Dallas gibilerinin ilişkilerini bilerek yola çıkanlar gerçeğe ulaştıracak bilgi ve belgeleri er ya da geç ele geçirirler. Geçirirler de önleri kesilmezse, Uğur Mumcu bu tür sonu bilmiyor muydu? Kuşkusuz biliyordu ama onun için önemli olan gerçek idi ve gerçeğe ulaşmaktan asla vazgeçemezdi.